tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde bir birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Arhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, az sonra Sultan II. Selim dönemini konuşmaya başlayacağız. Hocamız bu dönemi bizlere aktaracak. Güray hocam, onun öncesinde kitap armağanımız var. Soruları, yorumları olacak dinleyicilerimizin. Onlar için ben telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi anımsatayım. Ardından sohbetimize başlayacağız. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan? Hocamızın önünde değerli dinleyicilerimiz kitap hocam.
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayan konuğumuza Türk Tarih Kurumu yayınlarından Trablus adlı eseri hediye ediyoruz. Doğu Akdeniz sahilinde bir Osmanlı sancağı isimli bir kitabımız. 1516-1579 tarihleri arasını anlatıyor. Tam da bizim işlemiş olduğumuz konular: Kanuni Sultan Süleyman Han, Sultan Selim Han ve 3. Murat Han zamanlarını anlatıyor. 16. yüzyıl gerçekten Akdeniz'in Osmanlı Gölü haline geldiği, Pax Ottomana diye tabir ettiğimiz bir dönem. İşte tam da bu Akdeniz'deki olayların merkezinde yer alan Trablus Garp Sancağı'nı anlatan bir eseri hediye ediyoruz. Tarihli dinleyicimize iyi okumalar diliyorum. Bu güzel eseri kazanana, özellikle de tarihli dinleyicimize
güle
şimdiden
güle
tavsiye
şimdi,
ediyoruz.
Değil mi hocam?
Güzel,
şimdiden
iyi okumalar, evet, diliyoruz.
Güle güle okusun. Doğu Akdeniz sahilinde bir Osmanlı sancağı Trablus, hocamızın söylediği gibi bugünlerde de hala mücadelelerin devam ettiği bir coğrafya. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan II. Selim dönemini konuşacağız. Hocamıza soracağız. Sorularımız var. Az önce duyurdum sizlere ama hocam, 5 Aralık önemli bir gün. 1934 tarihi.
Evet, 5 Aralık bugün tarihte kadınlarımızın hakları açısından önemli bir tarih dönemi. Seçme ve seçilme hakkının Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara tanınmasıyla ilgili yasanın kabul edilmesi ve bununla ilgili dünya tarihinde de belki de kadının hak ve yetkileri açısından, konumu açısından Türkiye'nin 21. yüzyıldayız ama 20. yüzyılda dünya devletlerinin önüne geçmesi noktasında bir adım atması tarihidir. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin kahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, buna vesile olan milli mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni, onların gazi ve şehitlerini ve henüz hayatta olan mevcut vatanımızın savunmasında emeği geçen, kan döken, şehit olanları rahmetle, minnetle yad ediyor. Bütün analarımızın ve bacılarımızın, kadınlarımızın bu noktada ismini unuttuğumuz bütün kahramanlarımızın, başta Nene Hatun gibi, hatta İstiklal Harbi'nin öncü kahramanları arasında yer alan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kuruluşunda emeği geçen kadınlarımızdan Halide Edip gibi, yine Anadolu'nun doğusunda, batısında geçmiş daha önceki savaşlarda yer alan sultan anaları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hocam, 1934 yılının 5 Aralık tarihi böyle bir anlamlı gündür. Ve bu tarih unutulmamalıdır diyoruz. Dünyaya da bir örnek aile ve kadın teması sunan bir devlet olarak Cumhuriyet gerçekten bu anlamda ileri çağdaş bir adım atmıştır. Dünyaya da örnek olmuştur. Bu noktada kadınlarımızın haklarının tarihten gelen geleneklerinin, güzel örneklerinin tanıtılması açısından Türk Tarih Kurumu olarak Anadolu Kadınları Teşkilatı etkinliklerini başlattık. 2 yıldır devam ettiriyoruz. İlkini Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bir coğrafyada yaptık. Tarihteki güzel örnek kadınlarımız, yine kahramanlarımız anlatıldıkça bu milletin ve dünyanın geleceğinde nice örnek analarımız ve bacılarımız olduğunu göreceğiz. Bu vesileyle dinleyicilerimize özellikle de Anadolu Kadınları Teşkilatı'nı bilmelerini, tanımalarını tavsiye ediyorum. Osmanlı kaynaklarındaki genel adlandırmasıyla Bacıyan-ı Rum topluluğunu tanısınlar. Ahiyan-ı Rum topluluğunu tanısınlar ki geleceğe doğru daha sağlıklı, sağlam adımlarla yol alabilelim.
Yani hocam, programlarımızda Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren etkilerini, toplum içerisindeki önemini anlattığınız, aktardığınız Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, tarih içerisinde yaşamış, donmuş, orada kalmış bir örgüt değil, fikirleriyle milli mücadeleye dahi katkıda bulunmuş bir yapılanma olduğunu anlıyorum. Hocam ne diyorsunuz?
Elbette Anadolu kadını erkeğiyle birlikte her zaman savaşta ve hazarda, yani barış anında hareket etmiştir. Eşi veya çocukları savaştaysa ailesinin geçimini, bütün varlığını korumakla yükümlü olmuştur. Bundan dolayı bizim tarihimizde buna dair o kadar çok örnek var ki sadece onların okunması, bir ibret tablosu olarak hatırlanması geleceğe doğru çocuklarımızı ve milletimizi hazırlarken bu bilinç ve örneklik yeterli diye düşünüyorum bir anlamda. Kadınlarımız pilot ve mühendislik sahasında ne noktadalar diye baktığımızda daha ileri noktalara da gelmeli. Yani okuyan kızlarımız, çocuklarımız bu anlamda her şeyi hak ediyorlar ve başarıyı da gösteriyorlar. Bir örnekle hemen yad edelim. 1432 yılında Bertrandon adlı bir seyyah Suriye bölgesi üzerinden Anadolu'yu ziyarete geldiği sırada 30 bin civarında bir Türkmen kadın süvari birliğinin savaşa çıktığını görür ve hayretler içerisinde kalır. Bunları başlangıçta erkek zannetmiştim der. Ama yaklaştıklarında hepsinin süvari zırhı giymiş kadın olduğunu fark ettim ve başlarında da bir kadın komutanları vardı der. Bunlar kimdir diye sordum. Bunlar Türkmen kadınlarıdır dediler. Nereye gidiyorlar diye sorduğumda bunlar esir düşmüş olan çocuklarını ve eşlerini düşman askerinden kurtarmaya gidiyorlar dediler. İçlerinde yalın kılıç kuşanmışlarını gördüm. Silah çeşitlerini sayıyor. Yani ok kullanıyorlardı, mızrak kullanıyorlardı, atlı birlikte çok iyi kullanıyorlardı at binmesini biliyorlardı diyor. Ve hatta diyor bu Türkmen askerlerinin, kadın askerlerinin sayısı ne kadar diye sorduğumda 100 bine kadar çıkarabilmektedirler diye bir değerlendirmede bulunuyor. Hakikaten dünyayı şaşırtan bir tarihimiz var. Biz kadınlarımızın tarihini de bilmiyoruz tam anlamıyla. Bunu öğretmek yolunda Türk Tarih Kurumu olarak da, tarihçilerimiz olarak da, genel anlamda insanlarımız olarak da bir sorumluluk taşımalıyız diye düşünüyorum.
Güray Hocam, yavaş yavaş konumuza geçelim. İkinci Selim kısa dönem, yani görece kısa dönem, az bir zaman tahtta kaldı. Önceki programlarımızda aktarmıştınız hocam, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra biz tarihimize burada hocamızla birlikte mümkün olduğunca nesnel yaklaşmaya çalışıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Çok yönetim anlamında etkili bir sultan olmadı. Kayıtlarda var Güray Hocam, bunu vurgulamıştınız, ama çok da büyük bir devlet adamı var. Sokollu Mehmet Paşa ve Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta bu dönem itibariyle önemli gelişmeler var. Kıbrıs'ın fethini aktardınız yine Bahti'ye, ama istiyorum ki hocam kısa bir tekrarla buradan girelim.
Sultan 2. Selim Han zamanında Osmanlı coğrafyasını tanımlayacak olursak tekrar oradan işaretle başlamamızda yarar var diye düşünüyorum. Osmanlı Devleti tarihinin en geniş sınırlarına doğru ilerlemektedir. Ve Selim Han zamanında Akdeniz tam bir Osmanlı Gölü haline gelmeye doğru evrilmiştir ve Osmanlı Devleti'nin bir iç gölü, iç denizi haline gelmiştir. Özellikle Kıbrıs'ın fethi bu anlamda çok kilit bir etki yapmıştır. Kıbrıs'ın fethi için divanı topladığında Sultan Selim Han, divanda muhtelif görüşler olduğunu görmüştür. Divanda özellikle Sokollu Mehmet Paşa'nın başlangıçta bu seferi yaparsak bütün Avrupa üzerimize gelir ve bu Balkanlardan veya deniz yoluyla Venediklilerin etrafında birleşen Haçlı donanmasının karşılanması konusunda gemilerin yetersizliğinden bahseder. Bununla birlikte divanın, yani savaş divanı diyoruz biz buna, kararı, Sultan Selim Han'ın da kararı Kıbrıs'ın fethi yönünde olacaktır. Çünkü divanda etkili olan isimlerden birisi yine çok iyi biliyoruz ki Lala Mustafa Paşa ve Piyale Paşa gibi güçlü donanma komutanlarıdır. Biz bu işi yaparız, Venedikliler gelse de yapalım şeklindeki görüşleridir. Yani Kaptani Derya'nın savaşalım şeklindeki görüşü daha belirleyici olmuştur. Bildiğimiz gibi Sokollu Mehmet Paşa vezir-i azamdır ancak donanma komutanı değildir. Donanma Kaptani Derya bu çağda divan üyesiydi ve doğrudan görüş belirtiyordu denizdeki olaylarda.
Hocam divan üyesi dediğimizde bakanlar kurulu üyesi.
Tabii bakanlar evet. Kurulu gibi veya Milli Güvenlik Kurulu gibi. Buyurun Güler. Böyle bir devlet yönetiminde karar erki ya da merciyi meclis hüviyetindedir divan. Bu noktada ilgili tarafların görüşünü dikkate almıştır ve ulemaya da görüş sormuştur Selim Han. Bu sırada Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de suçlu olarak barışı bozan tarafı göstermiştir. Barışı Venedikliler bozdu. Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de barış anlaşmasıyla ilgili maddelerde gerçekten Venedik korsanlarının ihlalleri söz konusudur. Ve bu ihlal nedeniyle Venediklilere ultimatum verilmiştir, uyarı verilmiştir ama yine de dinlememişlerdir. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yapılan, Sultan Selim Han zamanında yapılan uyarılar ve anlaşmalar bozulmuştur Venedikliler tarafından. Bundan dolayı Ebu Suud Efendi'nin fetvasını çok iyi biliyoruz. Bu fetva bugün de elimizde bulunmaktadır.
Nedir savaş, hocam?
Yani bu durumda savaşın bozulması, barışın bozulması ve savaşın ilanı farzdır der. Sebebini de barışı bozan taraf Venediklilerdir der. Anlaşma şartlarının ihlali durumunda savaş açmanın bir beis, yani sakıncasının olmadığını dinen karara bağlar ve hükmü, fermanı padişaha bırakır. Dolayısıyla Sultan Selim Han da buyruk salar, Kıbrıs'ın fethi için emir verir. Sokollu Mehmet Paşa da bu emre uyar vezir-i azam olarak. Lala Mustafa Paşa bugünkü Güney Kıbrıs tarafında bulunan, Kıbrıs'ın güney sahillerindeki Limasol bölgesinden, Tuzla havalisinden girerek Hazreti Peygamber'in halası diyebildiğimiz ya da hala sözcüğünü Türkler kullanıyor ama Arapça'da teyzesi olan Hala Sultan'ın kabrinin bulunduğu vakıf bölgesinden kuzeye doğru bir fetih hareketi gerçekleşir. Bu fetih hareketi 3 yılda yaklaşık tamamlanmıştır. Hatta İnebahtı muharebesi yapılırken Kıbrıs'ın bazı bölgelerinde ele geçirilmemiş kaleler vardı ve bunların fethi devam ediyordu. Böylece biz 1571 yılında başlayan Osmanlı Kıbrıs kuşatma harekatının Lefkoşa'nın alınmasından sonra da devam ettiğini, birbiri ardınca Girne ve Baf bölgesine doğru fetih harekatının tamamlandığını
hocam
görüyoruz.
Hocam güneyden geliyor harekat.
Evet. Kıbrıs harekatı bir kuşatma harekatıdır. Kuzeyden de kuşatma bölgeleri vardır. Yani liman bölgelerinin tamamı kontrol altına alınmıştır, kuşatmaya alınmıştır, kaleler kuşatılmıştır. Hepsi aynı anda yapılmıştır birbiri ardınca. Ancak askerin karaya indirilmesi ve kara kuşatmalarının başlaması harekatı güneyden başlamıştır. Bu bakımdan çok stratejik bir şeydir. Kuzeyden değil güneyden geldiler. Neden böyle oldu? Çünkü tarihteki birçok askeri harekat da güneyden yapılmıştır. Sadece 1974 yılındaki barış harekatı kuzeyden indirmelerle olmuştur. Güneyden olamamıştır. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var.
Hocam oradaki savaşta da 74'te gerçekleştirdiğimiz barış harekatında da şehitlerimiz rahmetli anladım. Çok güç şartlarda 74 senesinde. Çıkarma gemimiz yokken Güray Hocam.
Evet, rahmetle yad ediyoruz. Bütün önceki ve sonraki barış harekatında meydana gelen olaylarda şehit düşen şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Elbette Kıbrıs'ın fethi olayı
Hocam, Doğu sonuçları,
hakimiyeti açısından çok önemlidir. Sonuçları Osmanlı Devleti'nin bütün Doğu Akdeniz'e hükmetmesine, Hicaz yollarının güvenliğinin sağlanmasına, ticaret anlaşmasının bütün batılı devletlere göre çok daha avantajlı bir şekilde yapılabilmesine sebep olacaktır. Çünkü Akdeniz'deki ticaret gemilerinin ya da kervanların tamamını Osmanlı Devleti güvenlik açısından kendisi üstleniyordu bundan sonra. Ve Venedikliler Akdeniz'de ticaret veya korsanlık yapabilmek için Osmanlı donanmasından izin almak zorunda kalacaktı. Bunun farkında olan Venedik ve Avrupa'daki denizci devletler bir birlik oluşturarak Osmanlı Devleti üzerine savaş ilanıyla geldiler. Ve neticede bugünkü Mora Yarımadası'yla Tesalonika bölgesini, yani Yunanistan Güney Balkanlar kısmını ayıran Boğazlar bölgesindeki İnebahtı ya da Lepanto boğazında bir büyük savaş gerçekleşti. Bu savaşın
bir deniz savaşı değil mi hocam?
Deniz savaşı evet. Olduğunu biliyoruz. Preveze'den sonra Avrupa gemileri ilk kez bu kadar bir araya gelmişlerdi. Papa 5. Pius bir kutsal ittifak ilan etti.
Hocam Haçlı, bu da bir Haçlı işte.
Haçlı evet. Seferi ilan etti Osmanlı Devleti'ne karşı. Ve Sokollu Mehmet Paşa da bu durumu zaten önceden beklediklerini ifade etti. Neticede Müezzinzade Ali Paşa ya da Uluç Ali Reis adıyla bildiğimiz Kaptan-ı Derya'nın görevlendirilmesiyle Mora'nın Korint Boğazı içlerindeki İnebahtı bölgesinde gerçekleşen bu savaşta Venedikliler papalığın öncülüğünde İtalyan şehir devletleri ve bir kısım yani İspanyol gemicilerinin de olduğunu biliyoruz. Başlarında da yine papalığın görevlendirmesiyle bir İtalyan donanma komutanı vardı. Haçlı donanması komutanı olan Alman asıllı Ritter John ismiyle bildiğimiz komutan yönetiyordu. 30 bin kişilik Haçlı donanmasına karşı Osmanlı donanması da yaklaşık aynı sayıda bir gemi ve askeri güce sahiptir. Bununla birlikte Osmanlı donanmasının daha küçük gemilerden oluşması, sayıca çok da olsa gemi sayısının ve Venedik kalyonlarının silah bakımından, top ve aynı zamanda gemi gücü bakımından daha güçlü olması, daha hızlı hareket eden gemilerden oluşması gibi sebeplerle Osmanlı donanması burada büyük bir kayıp verdi ve Kılıç Ali Reis diye bildiğimiz Müezzinzade Ali Paşa ve arkadaşları donanmanın bir kısmını ancak kurtarabildiler ve sağ selim Osmanlı ülkesine iltica ettiler. Avrupa tarihlerinde ve bizim tarihlerimizde bu savaş farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Venedik büyük bir zafer kazandığını Osmanlı Devleti'ne büyük bir heyecanla elçi göndererek barış anlaşmasını kendi lehlerine olmasını temin etmek için elçi göndermiş ve şartlar önermiştir. Bununla birlikte Sokollu Mehmet Paşa Venedik balyosu tarafından yapılan bu elçilik heyetine şöyle bir cevap verdiğini çok iyi biliyoruz. Sizler İnebahtı'da bir savaş yapmakla sadece benim sakalımı tıraş ettiniz. Ancak ben onların, Venediklilerin kollarını kestim. Ve kesilen sakal yeniden çıkar ancak kesilen kol yerine gelmez.
Hocam öyle de oldu. Demiştir. Evet. Hocam ara verelim. Nefeslenelim.
Devam edelim.
Ardından evet. Devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. İkinci Selim dönemindeyiz. Bu hafta kalan dakikalarımızda bu dönemi bitireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Hocam, İnebahtı'da donanmamız ağır kayıplar verdik fakat sonuçları Sokollu Mehmet Paşa'nın dediği gibi çok da önemli olmadı galiba.
Fernand Braudel isimli tarihçi ve sosyolog bu savaşı Avrupa'nın kaybettiğini söyler. Neden bunu değerlendiriyoruz? Gerçekten de sonuçta yapılan anlaşmaya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ne tazminat veren Venediklilerdir.
Hocam, kim kazandı?
Yani savaşı kazanan taraf Avrupa gibi anlatıyoruz ama işin aslı yapılan anlaşmada ortaya çıkar. Yapılan anlaşmaya baktığımız zaman Avrupa'nın yapmış olduğu bu anlaşma neticesinde Osmanlı Devleti'ne 300 bin düka tazminat ödemek zorunda kaldığını, ayrıca savaş tazminatının dışında Dalmatça kıyılarındaki limanları Osmanlı Devleti'ne verdiğini, yani Adriyatik Denizi kıyılarındaki ve ayrıca Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'taki hakimiyetini tamamen tanıdığını ve bir dizi ticari imtiyaz maddesini yeniden görüşüldüğünü görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1535 yılında yapılan Fransa ile bir imtiyaz sözleşmesi vardı, kapitülasyonlar dediğimiz. Sultan Selim Han zamanında bu kapitülasyonlar yenilenmiştir 1570 yılında. Venediklilerle yapılan imtiyaz sözleşmeleri de bu anlaşma ve İnebahtı'dan sonraki yapılan bu anlaşmadan sonra yeniden gözden geçirilmiş ve Osmanlı lehine olacak şekilde ticaret ve gümrük maddeleri güncellenmiştir. Bu bakımdan İnebahtı zaferi kim için zaferdir sorusunu cevaplandırırken dikkatli olmak lazım. Barış anlaşması Osmanlı lehinedir ve Osmanlı Devleti'nin zafer kazandığını gösterir. Çünkü Osmanlı Devleti Eylül ayında aralığa doğru bu yenilginin acısını çıkartmak için ya da karşılığını vermek üzere 6 ay içerisinde çok büyük bir donanma hazırlamıştır ve
6 ay içerisinde.
Tabii. Mayıs aylarında Akdeniz sularına indirmiştir. Savaşın olduğu bölgeye sürmüştür.
Yelkenleri atlaslamıştır.
Böylece evet. Venedikliler kendileri barış anlaşmasının güncellenmesini talep etmek zorunda kalmışlardır. Ve neticede de bu ağır anlaşmayı imzalamak zorunda kalmışlardır. Çünkü bu yeni donanma çok güçlüydü. Top teknolojisi ve ordu büyüklüğü açısından baktığımızda gerçekten büyük bir donanma idi. Yeniden bir savaşı göze alamamıştır ve bu arada Papa 5. Pius'un kurmuş olduğu Haçlı İttifakı da dağılmıştır. Avrupa'da devletler birbirine düşmüştür. Özellikle İspanyollar Venediklilerle birçok kez birbiriyle savaş halindeydi. Yani Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika'nın paylaşılması meselesi Almanlar, İtalyanlar ve İspanyolları, hatta Fransızları dahi birbirine düşürmekteydi. Ünlü edebiyatçı, Batılı klasik edebiyatın da öncülerinden olan Cervantes, İnebahtı Savaşı'na katılmış olan bir şövalyedir aslında baktığımız zaman. Aydın bir kişilik olarak bilinir ama savaşa da katılmıştır İnebahtı'da, yaralanmıştır.
Evet hocam.
Ve esir düştüğüne dair bir bilgi yok ama yaralandığı biliniyor kaynaklardaki ifadeye göre. İspanya'da büyük bir destek vermiştir. Ancak Kuzey Afrika'daki savaşların devam ettiğini görüyoruz. Sultan 3. Murat Han zamanında özellikle Mağrip bölgesinde, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar olan bölgelerde yapılan savaşlar, Cebel-i Tarık bölgesinin de Osmanlı Devleti'nin güvenlik kordonu içerisine alınması tamamlanacaktır. Böylece biz 16. yüzyılın ikinci yarısını gerçekten Osmanlı Devleti açısından bir altın zirve çağı olarak değerlendirebiliriz.
Doruk noktası bu dönem mi hocam?
3. Murat zamanı oldukça zirve bir çağdır. Ondan sonra gelen Avcı Mehmet veya 3. Mehmet diye bildiğimiz Osmanlı Sultanı zamanında da bu devam etmiştir. Ancak onu biraz daha gerileme ya da duraklama çağının başlangıcı olarak zirveye işaretlememiz daha uygun olacaktır.
Orada hocam zaten önümüzdeki programlarda işleyeceğiz. Yavaş yavaş Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarına geliyoruz. 1699-1700.
Tabii, bu dönem kastettik. Epey değil mi? Var yani hocam, o 100 yıl sonra. O
düşüşü burada mı siz tespit ediyorsunuz hocam?
Buradaki gerekçeler sosyal sebepler ve esas 1595 yılındaki Haçova Muharebesi'nden sonra bu konunun özellikle incelenmesi gerekiyor. Sosyal tarihimiz açısından, özellikle eğitim kurumları açısından yaşanan değişimler devlet yönetimine de yansımış ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatı ve devlet mekanizmasında ulema sınıfı bozulunca diğer meslekler ve alanlarda da bozulmalar hızla artmıştır.
Tabii bunları ki zaten hocam programlarımızda göre hocamız bizlere aktaracak. Hocam, 2. Selim dönemine ilişkin vurgulayabileceğiniz başka gelişmeler, başka unsurlarla birlikte bu dönemi kapatalım Güray Hocam.
2. Selim Han zamanında onun adıyla bugün bilmekte olduğumuz pek çok eser de yaptırılmıştır. Yani sosyal bayındırlık eserleri de Mimar Sinan tarafından yaptırılan çağının zirve eseri Selimiye Camii. O çağda yaptırılmıştır. Edirne'de yaptırılan bu cami bugün de bildiğiniz gibi Türkiye'mizin ve hatta dünyanın en güzel tarihi ve mimari sanatkar elinden çıkmış olan seçkin eserleri arasında bulunuyor. Selimiye Camii 1568 yılında başlatılarak 1574 yılında 6 yılda yaptırılabilmiştir. Böylece onun vefatı yılında biz Selimiye'nin de yaptırılmasını tamamlandığını görüyoruz. Selimiye aynı zamanda bir medreseydi. Etrafındaki bütün külliye ile birlikte düşünüldüğünde Osmanlı Devleti'nin ikinci başşehri olan Bursa'dan sonraki ikinci başşehir, Söğüt'ten sonra üçüncü başşehir sayılan Edirne tarih boyunca önemini sürdürmüştür. Özellikle Balkanlar açısından baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin başkentinin Balkanlarda Edirne olduğunu ve Edirne'nin bir kale şehir olduğunu her zaman hatırlatmamızda yarar var. Böyle bir sembol şehrin İstanbul başkent iken Selim tarafından, Sultan II. Selim Han tarafından böyle bir eserin yapıldığı yer olarak seçilmesinin çok özel bir anlamı vardır. Osmanlı Devleti böyle bir eseri yaptırmakla aslında ben Avrupalı bir devletim demiştir, demektedir. Yani yapmış olduğu okullarla, eserlerle Osmanlı Devleti Avrupalı, ben evet, Avrupa devletiyim demiştir. Tıpkı Atilla'nın yaptığı gibi başkentini bildiğiniz gibi Hun Kağan'ı Atilla da bugünkü Macaristan'da kurmuştur. Yine Bulgar Hanı Asparuhan başkentini bugünkü Şumlu yakınındaki Preslav şehrini kabul ederek kurmuştu. Yani Türkler eski çağlardan beri, İskitler çağından bu yana, bilinen en eski tarihlerinden bu yana Avrupa ile iç içe bir topluluktur bu yönüyle baktığımızda. Ve Osmanlı Devleti de tarihçilerimizin pek çoğunun kanaati de odur ki Avrupa işlerinden hiçbir zaman uzak kalmamıştır. Günümüzde de hiçbir zaman uzak değiliz. Avrupa'nın hocam, her zaman komşusuyuz, yakınıyız. Her bakımdan münasebetlerimiz var. Dostane gelişen münasebetlerimizin savaştan daha fazla olduğunu unutmamamız gerekiyor.
İkinci Sultan Selim döneminde hocam, daha önceki sultanların yaptığı gibi adli idari reformlar söz konusu mu? Bir ikinci sorum da göre hocam, halk ve birey devlet ilişkilerinde sorunlar, sıkıntılar var mı? Çünkü Celali isyanları diye adlandırılan isyanlar, kimine göre Türkmen isyanları, her neyse, bunlar vardı hocam. Bu konudaki burada kayıtlar ne
görüyorsunuz? Padişahın şahsiyetini de değerlendirerek buyurunuz konuya hocam girmemizde buyurunuz yarar var. Sultan Selim Han, rahmetle yad edelim, her şeyden önce Osmanlı Devleti'ni bir ileri adım atarak her açıdan içeride ve dışarıda yükseltmiştir. Yapmış oldukları faaliyetleri bugün de yad etmek gerekiyor. Sokollu Mehmet Paşa'nın ve diğer Osmanlı Devlet adamlarının da başta ulema sınıfı olmak üzere bu noktada katkı verdiğini söyleyebiliriz. Ancak içeride problemler de yaşanmaya başladı. Osmanlı padişahı ilk kez ordunun başında seferlere gitmiyordu. Gerek donanma, gerekse Balkanlarda ve Anadolu'daki seferlerde 2. Selim Han'ı ordunun başında sefere giden bir padişah olarak göremiyoruz.
Hocam, bunun nedeni belli mi? Çünkü babasının 46 yıllık hükümranlık döneminde 10-15 senesi seferlerde, at üstünde, çadırlarda geçti.
Bu tabii ki etrafındaki güçlü karakterlerle de ilgili olabilir. Şüphesiz Sokollu Mehmet Paşa çok dirayetli bir devlet adamıydı. Onun aile üzerinde, Osmanlı Hanedanı ve Sultan Selim Han üzerinde oluşturduğu güven, devlet adamının güçlülüğü bazen böyle şeylere sebep olmuş olabilir. Ayrıca Selim Han'ın bir kişilik olarak, karakter olarak bu tür seferlere şehzadeliğinde de pek alışkan bir hayatı yaşamadığını biliyoruz. Diğer kardeşlerinden farklı olarak böyle bir karaktere sahip olduğu anlaşılıyor. Gittiği yerler var Anadolu'da. Yani işte Edirne'ye kadar gidiyor. Hep ülke içinde ama uzak seferlere katılmıyor. Ziyaret şeklinde bir takım etkinlikler yaptığını biliyoruz. Ve bunun tabii ki artıları da var. İstanbul'un bayındır hale gelmesinde, sosyal tesislerin sayısının artmasında, ikinci Selim Han diğerlerinden fazladır baktığımızda. Yani inşaat faaliyetlerini desteklemiş, güçlendirmiştir. Bazı hükümdarları da bu şekilde değerlendirmemiz, görmemiz gerekiyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han elinde kılıç, sürekli seferde olan bir hükümdardır. Bu yönüyle yad ediyoruz. Eserler de yaptırmıştır pek çok. İkinci Beyazıt Han'a bakıyoruz. O pek fazla seferlere çıkmamıştır. Yani daha az çıkmıştır sayı olarak. Ve bayındırlık hizmetlerine daha fazla katkı vermeye çalışmıştır İkinci Beyazıt Han ve sosyal meselelerle devlet idaresindeki yaptıklarıyla daha çok tanınır. Örneğin Osmanlı tahrir kayıtları ve idare sisteminin en çok belgeleri, bugüne ulaşan en güçlü belgeler İkinci Beyazıt Han döneminden kalmadır. Yani devlet sistemini, yazılı kültürü güçlendiren bir takım uygulamalar yaptığını söyleyebiliriz. Yine İkinci Selim Han zamanından kalan belge sayısı baktığımızda diğer önceki padişahlardan ve sonrakilerden daha fazladır. Yani bu da çok önemli göstergelerdir bunlar. Yani devleti
hocam bunlar önemli
iç mekanizma bakımından güçlendirmek. Mesela şöyle değerlendirelim. Bugün için geçici bir iş yaparsınız. Bu bir nevi gösteriştir ama kalıcı iş değildir. Yaptığınız iş olarak, reklam olarak görülür. Kalıcı bir iş olmadığı için görülür ancak içi boştur. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde ben diğer hükümdarlardan bir eksiğinin olduğunu, seferler ve cesaret açısından karakterinin farklı olduğunu değerlendirmekle birlikte artı yönlerini de göstererek dinleyicilerimize sunmak isterim.
Hocam bir bilim adamı.
Tabii eksilerden birisini daha söyleyeyim. Hiç evet yani hocam. Kanuni ile kıyaslanamayacak kadar zayıflıkları da vardır. Kanuni ile elbette kıyaslayamayız, Fatih ile kıyaslamayız. Onlar zirve şahsiyetlerdir. Yavuz Sultan Selim Han'la kıyasladığımızda, hatta 2. Sultan Beyazıt Han'la daha önceki hükümdarlardan daha zayıf bir karakter olarak karşımıza çıkar 2. Selim Han.
Bilimsel bütün ve nesnel yaklaşım böyle giriyor hocam. Evet.
1568 yılında ulemanın da fetvasıyla rasathanenin kapatılması, vahim bir hatadır. Yani bunu eğitim tarihi açısından bir geriye gidiş olarak değerlendirebiliriz. Medreselerin bozulması, rasathanelerin kapatılması ve bu tür bozulmaların 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni bambaşka yeni sorunlarla yüzleştirir hale getirmesi, devletin kendini yenileyememesi eğitimle ilgilidir bu yine. Bütün bunlar aslında bu tür hatalardan temellenmekte ve başlamaktadır. Yani 2. Selim Han'ın bu yönüyle evet, Osmanlı hocam. Devleti'ne zaaf yaşatacak bir boşluk oluşturmaya başladığını söyleyebiliriz. Ve hocam bunu da görmemiz gerekiyor. Evet.
Tahttan bu dönemin son eriş tarihi. Son sözleriniz bir hocam. Dinleyicilerimizin mesajları var. Kitap kazanan dinleyicimiz var. Süremizi doldurmak üzereyiz bir hocam.
Selim Han yaptırmış olduğu eserlerle, faaliyetleriyle yine çağındaki Sokollu Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu, Osman Paşa, Özdemiroğlu ailesi ve ayrıca Piyale Paşa gibi, Kılıç Ali Paşa gibi isimlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin zirvesini temsil etmiştir. Mimar Sinan çağının en önemli eserlerini vermiştir. Yapmış olduğu bayındırlık faaliyetleriyle, fetihlerle 2. Selim Han'ı rahmetle yad ediyoruz.
Allah rahmet eylesin.
Ve önemli bir çağ, 8 yıl yaşattığını hatırlatıyoruz dinleyicilerimize.
Ve değerli dinleyicilerimiz programımızın sonundayız. Güray Hocam, Hakan Özgüven bugünkü kitabımızı kazanan dinleyicimiz. Şu an Fransa-İsviçre sınırındaymış. Zannediyorum araç üzerinde. program için bize çok teşekkür ediyor ve program süremizin de bir saate çıkmasını istediğini söylemiş hocam. Sağ olsun değerli dinleyicimiz.
Evet, haklı dinleyicimiz. Selam söylüyoruz Hakan Bey'e. Bunu hayırlı olsun. Çok güzel bir eseri kendisine gönderiyoruz. Ankara'ya geliyorsa kurumumuza bekleriz veya
buyursunlar
programımıza da evet, dinleyicilerimizi katkı yaptıkları için de teşekkür ediyoruz. Bir saate çıkar mı
Sedat hocam Bey? Yapımcımıza onu sorarız. Doğu Akdeniz sahilinde bir Osmanlı sancağı Trablus. Hakan Güven, Özgüven adlı dinleyicimize yollayacağız. Sümani Karakaş'ın mesajını paylaşalım hocam. Türk Tarih Kurumu'nun desteği ve TRT'nin birlikte yaptığı bu kıymetli program için teşekkür ediyor. Değerli hocamız Güray Kırtbağ ve Sedat Ağlı'na bana da teşekkür etmiş. Ben de ona teşekkür ediyorum. Güray hocamıza zaten müteşekkiriz. Hocam bir de sadık dinleyicimiz Almanya'dan Aydın Küpeli ve Derviş Ahmet başta bizlere ulaştı. Selamladı bizleri. Bizler de onları selamlıyoruz.
Biz de selam gönderiyoruz bütün dinleyicilerimize.
Ve programımızın sonundayız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta bitirdik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle.
Tarihinin izinde.